Ayrım 5.
Mecnun şiiri söyledikten sonra öyle bir çığlık atıp çırpındı ki, zincirlerini paramparça ederek yine insanların arasından çekilip gitti. Gönlü kırık, kendi bitik, gözleri yaşlı, esrik ve korkusuz uzaklaştı. Ardınca sürü sürü çocuk onunla alay ederek koşuştu. Kimi ona gülüyor, kimi de ağlıyordu. Günlerden bir günde yine Leyla'yı görebilmek için başka bir bahane bulmuştu. Körüm iki gözümde görmüyor diye iki gözünü bağlamıştı. Güçsüz, yoksul görünümüyle ev ev dolaşıyor, dilencilik ediyordu. Böylece gide gide Leyla'nın evi önüne dek gelmişti. Gizini açığa vurmak için "Ey dost!" diye bağırdı. Leyla sesi duyunca kapı eşiğindeki dilencinin kim olduğunu anladı. Evden çıkıp yüzünü gösterdi. "Mecnun, sadaka olarak yanağının zekatını verdin," dedi. Sonra da ekledi. "Ey gözümün bebeği, can isteği, gönül dileği, gözlerim bağlıysa bir nedeni var. Zaman zaman böyle bağlamazsam gözyaşlarım sel olur. Seni görüp sonra da seni dillere düşüren bir gözün, senin düşmanın olduğu kanısına vardım. Onun için gözlerimi bağladım. Sultanım, bu dilenciye bir göz at. Tanışına yabancı durma." Bunları söyledikten sonra yine eskisi gibi çölün yolunu tuttu. Bu Leyla'nın İbni Selam'la evlendiğidir. İbni Selam işlerin kendince uygun gittiğini görüp ortalığı boş buldu. Ülkenin büyüklerini, bütün ileri gelenlerini topladı. Düğün için söz verdiği her şeyi Leyla'nın evine yolladı. Gönderdikleri arasında altın nallı Arap atları, çiçekli işlemelerle süslü ipekli giysiler giyinmiş köleler, cariyeler, şeker kamışı yüklü develer, tablalarla miskle amber, yüklerce inciyle som altın da vardı. Böylece nikah hazırlıkları bitirildi. Canı uğruna Leyla'nın İbni Selam'la nikahı kıyıldı. Leyla'nın umutları büsbütün kırıldı. Bütün istediklerinin tersi olmuştu. Gül isterken dikene takılmış, ışık isterken ateşlere yanmıştı. Gözyaşlarıyla, çığlıklarıyla düğün evini ölü evine çevirdi. Gelini süsleyen kadın sözde Leyla'nın güzelliğini arttırmak için yüzünü silip saçlarını taradıkça Leyla gözyaşları dökerek perçemlerini karıştırıyordu. Ah ettikçe yüzüne tutulan ayna dumanlanıyordu. Kına yaktırmıyordu. Çığlıkları davulun sesini bastırıyordu. İçinin yangını başındaki duvağa yansıyordu. Güzel kokular ona kötü geliyordu. Giysilerini paralıyor, durmadan sızlanıyordu. Ah edip inledikçe, süslenmekten tiksindikçe, bu durumu görenler başka bir derdi olduğunu sanıyorlardı. Leyla'nın bu üzüntüsünü ana babasından ayrılmasının acısına yoruyorlardı. Öğüt veriyorlardı. Diyorlardı ki Leyla'ya, "Üzülmekte haklısın, anana babana alışmışsın. Şimdi ayrılığın zor olduğunu düşünüyorsun. Senin gibi ayrılık yüzünden pek çok kız ağlamıştır. Değil mi ki dünyanın düzeni böyle kurulmuş? Değil mi ki töre böyle? Öyleyse sen de boşu boşuna üzülme. Bir kız hep baba evinde kalamaz ya. Bir kızın sevgilisi hep anası babası olamaz. Biraz olsun onları unutman gerek." Bu sözler karşısında boynunu büküyor, onlara derdinin başka olduğunu söyleyemiyordu. Kendi kendine mırıldandığı şiirle içini döküyordu. "İstemedim, neden verdin, beni alıp benden verdin. Nedir suçum benim felek, gül istedim diken verdin. Aşk yolunda beni dene, başaramazsam inlet yine. Yalvardıkça taş kesildim, kıydın bana döne döne. Nettin bana felek, nettin, bir özgeyi gölgem ettin. Gölgesiyken sevgilimin, onu benim özgem ettin. Başkasının olmasaydım, bir seninle ben kalsaydım, yoksun diye bu dünyanın tüm varını hiçe saydım. İllerin kötü söz söylemelerini istemediği, dedikodudan çekindiği için ister istemez sıkıntıya katlanıp süslendi. Yapmak istemediği işte olmuştu sonunda. Akşam oluyordu. Yavaş yavaş karanlıklar aydınlığı bastırdı. Yıldızlar ışıdı. Yıldızlardan inciler geceyi aydınlattı. Ellerinde mumlar tutan 500 güzel kızdan kurulu eğlence alayı düğün törenini açtı. Gonca ağızlı 100 güzel kız da ortalığa gül suyu serpiyordu. Ellerinde öd buhurdanı taşıyan ay yüzlü 100 kız da havaya güzel kokular saçıyorlardı. 100 kız da türküler çığırıp saz seslerine uyuyordu. Çiçek gibi güzel 100 kız da esrikleşmişti, ellerinde kadeh konuklara şarap sunuyorlardı. 100 kız başlarının üstündeki tabloda dağıtılacak altın taşıyordu. Leyla'yı bir tahtırevana koymuşlardı. Tören alayının arasından götürüyorlardı. Leyla şaşkındı. Bunca görkeme hiç gönlü akmıyor, acı içinde ağlayıp inliyordu. Yiyip içip eğlenmek eğiliminden çok uzaktı. Selin sürüklediği bir çöp gibiydi. Leyla'yı harem bölümüne getirdiler. Arkadaşları, yoldaşları orada kendisinden ayrıldı. Artık Leyla gerdek odasındaydı. Az sonra İbni Selam da odaya girdi. Bir süre Leyla'ya baka kaldı. Sonra kavuşma isteğiyle coşarak Leyla'ya yaklaştı. Yüzündeki tülü kaldırmak için elini uzatınca Leyla İbni Selam'a şöyle dedi. Ey halden anlayan yoldaş! Sen Uruk'un başısın, buranın büyüğüsün. Çok yüksek niteliklerin olduğunu duydum, olgun bir kişisin. Şunu söyleyeyim ki ülkenin bir ucundan bir ucuna halk senin insaflı olduğunu söylüyor. Sana ben zenginim ya da yoksulum, şöyleyim böyleyim demiyorum. Ama senin konuğun değil tutsağınım. Benim gibi bir tutsağa kıyma, acı bana. Canımdaki tenimdeki acıyı gör. Gönlümün nice olduğunu sor. Sonra da cevabımı dinle. Ben okula gittiğim sıralarda bir gün birdenbire gözüme birisi göründü. Bunun peri olduğunu anladım. O peri benimle ilişki kurdu. Her zaman karşıma çıkarak bana sakın insanoğluyla evlenme. Böyle bir şey yapacak olursan bir vuruşta hem seni hem onu yok ederim derdi. Şimdi de böyle diyor. O periden kurtulmam için çok uğraştık. Ama onun zincirini boynumdan çıkaramadım. Bu bela başımdan bir türlü gitmedi. Hiç kimse bu belaya bir umar bulamadı. Anam babam da benden bıkar oldular. Dengesiz bir kaçık olduğum herkese yayıldı. Arkadaşlarım bile benden uzaklaştılar. Sen de bizim oralara geldiğinde elbet bu olayı duymuşsundur. Şimdi seninle konuşurken bile o peri hep karşımda duruyor. Kıskançlık içinde kılıcına el atmış bekliyor. Sen benden vazgeç. Çünkü bu kavuşma tehlikeli, can korkusu var. Sana da bana da yazık olacak. Hele bir süre dayan. İkimiz de bir umar, bir yol arayarak bekleyelim. Belki bir kolayını buluruz. O zaman düşmanların da kötü dilleri kesilir. İkimiz de muradımıza ereriz. İyi yürekli İbni Selam, Leyla'nın bu sözlerine kandı. Cin peri olayını gerçek sandı. Sevgiliye kavuşayım derken canına, mevkiine bir zarar gelmesinden korktu. O eksikli kişinin yaşam ve yücelik isteği, sevgilisine kavuşmasına engel oldu. Oysa çok eski bir doğrudur ki, yarar isteyen kişi zararı da göze almalı. İbni Selam ise can ve mevki korkusundan Leyla'ya hiç gönüllenmedi. Gözünü döndürüp bakmadı bile. Yitirme korkusunu yenemediği için kazanamadı. Bir çıkar yol, bir umar aradı. Ona buna danışmaya, derde derman sormaya başladı. Bu Zeyd'in Leyla'nın evlendiği haberini Mecnun'a getirdiğidir. Mecnun'un Zeyd adında bir arkadaşı vardı. Sözünün eri Yiğid'in biriydi. Erdemli, görkemli, olgunluğu ünlü, yakışıklı bir kişiydi. Zeynep adlı bir güzele köle olmuştu. Aşk yüzünden çok dert çekmişti. Zeyd ile Zeynep diye sevileri dillere destandı. Her zaman Mecnun'a eğilimi olan Zeyd, aşıkların ustası olan Mecnun'a kendi aşkının yüceliğini anlatırdı. Leyla'nın kocaya vardığını duyunca kendi de dertli olan Zeyd'in şaşkınlıktan dili tutuldu. Ağlamaktan yüzü soldu. birden Mecnun'a koştu. Mecnun onu görünce dedi ki, ''Ey yürekten bağlı dostum, kaygılar yolunda dert ortağım. Durumun iyiye benzemiyor. Yüzünde her zamanki gülüşün görünmüyor. Sana ne oldu? Neden böyle ağlayıp durmaktasın? Neden böyle kendini yiyip yormaktasın? Bir uğursuzluk mu var? Neden yolun bu yana düştü? Bu üzüncün neden?'' Zeyd öyle şeyler söyledi ki sözleriyle Mecnun'un yanık bağrını yeniden tutuşturdu. Yanıp yakılarak Mecnun'a dedi ki, ''Ey dertli, dün yıldızın karardı, felek sana kıydı. Sevgilin İbni Selam'a lokma oldu. Sana da derdine yanmak düştü. Sevgilin şimdi ortalığa ışık saçarken sana da kala kala ateşinin parlaklığı kaldı. Leyla başkasının oldu. Sen de artık avun nasıl avunabilirsen. Senin onca haykırıp bağırman, gece sabahlara dek çığlıkların, sabahları da yanıp yakılman, onca ahın vahın hepsi boşa gitti.'' Bu sözleri duyunca Mecnun'un ahının yalımı ta göklere yükseldi. O zavallı tutkun yabanıl hayvanlar arasında öyle dertli dertli ağlayıp sızlamaya başlayınca yoldaşları olan yılan, çıyan, karacası, karıncası da çığlıklar attı, kurtları kuşları bile ağlattı. Eline kalem kağıt alıp sevgilisine sitem dolu şu mektubu yazdı. ''Sana ne oldu böyle? Neden sözünde durmadın? Ey sözünü tutmayan, ey düşmanlarıma gül, bana diken olan sevgilim. Yalnızlığa dayanamadın da mı birlikte oynayacağın birini buldun? Olduğun yer mi karardı da mum yaktın? Dert gönlünü incitti de hekime mi gereksindin? Gönül çeken servi soldu mu da ona su vermek çabasına giriştin? Gül bahçesine bir kötü yürekli mi geldi de gülde böyle diken yarası açıldı? Hangi korkuya kapılıp da evlilik sözleşmesine bağlandın? Beni unutman, beni bırakıp başka sevgili bulman neden? Durumumun tanığı olan gözyaşlarımla kapının toprağını sulamaz mıydım? Gözyaşlarım sana beni anlatmaz mıydı? Bu sözünde duymazlık, yabancıya tanışlık etmek niçin? Yeni sevgilini kucağına çektin de şimdi eskisine yol mu veriyorsun? Sıkıntıların, bunalımların hep benim yüzümdendi. Şimdi başkasıyla evlenince artık mutlu olmuşsundur. Ben bağlılık sözlerine aldanıyor, sözünde duracaksın sanıyordum. Ama senin suçun yok sayılır, bağışlanırsın. Çünkü şu gerçeği herkes bilir. Gül goncayken dikenle birliktedir ama açılınca kendisine başka bir yer, başka bir yer bulur. Aslında bütün ezinci çeken dikendir. Ama mevsimi gelince onun suyunu gül alır. Ey gönlümün isteği, ey sevecenliği az ama kıyıcılığı çok sevgilim. Ey adı sözüne bağlıya çıkmış olan, ey tenimde can, gözümde ışık olan, beynimde yer eden aşkın, can evimin ilacı, bunca çılgınlığımın nedeni sensin. Ey gün yüzlü, ay alımlı, nazlı güzel. Ben diken yaratılışlı, toprak oluşluyum, dilim kaba, yüzüm kara. Benden utanç duyup seninle ne ilişkim var demek istiyorsun. Ben de sana bunun doğru olduğunu, sana yaraşık olmadığımı söylüyorum. Kendi adıma ben düşlemekle yetinirim. Elbet sen de kendine yaraşık olanı istersin. Ama senden, benden başkaları da var. Başkaları boyuna bizden konuşuyorlar. Bunlar benim sözümde durduğumu, senin döneklik ettiğini görünce hangimize yanlış yaptı diyecekler. İnsan iyilikle anılmazsa, kişinin adı kötüye çıkarsa güzel mi olur? Gerçi sen törenin tersini yaptın, bir başkasına gönül verdin. Ama senin için benim gibi bağrı yananlar pek çoktur. Her kime baktınsa Mecnun'a döndürdün. Ben de senden yüz çevirip öc alayım, başka bir sevgili bulayım diyorum. Diyorum ama senin gibisi var mı? Başkasıyla evlendiğini duydum, pek şaştım. Ey yaşam suyunun pınarı, sen benim canımın içinde gizlisin. Bir an bile gözümün önünden gitmedin ki nasıl başkasına kavuşabilirsin? İbni Selam'ın gözüne bir Leyla göründüyse, o Leyla'yı düşünde görmüştür. Kendi kuruntusuyla oyalanıp avunmuştur. İbni Selam, Leyla bana geldi demesin. Çünkü onun yanına giden Leyla değil, Leyla'nın düşlenmesidir. Leyla hiç Mecnun'undan ayrılır da başkalarıyla tanışlık kurar mı? Ey başım tacı, ey tacımın incisi! İsteğine eriştin, kutlu olsun. Düğününde tanış biliş toplanıp güler eğlenirken, beni de anarsın diye umdum. Beni üzüntülü sandınsa yanlış, ben o sevinç şölenine yaraşırdım. Benim de o toplantıda mutluluk duymam için düğünü bana da bildirmen gerekirdi. Tanrı'ya şükür elim dar değil. Can denilen bu zenginliği yok etmeye gücüm yeter. Yok bitmişim, dünya derdiyle incinmişim sandınsa, o zaman da bunu bana anlatıp gönlümü alman gerekirdi. Ey gül, ne öyle ne de böyle yapıp bilmezlikten gelmek doğru mu? Ey canımın içinde canıma düşman olan, ben sana göre her nedenli düşkünsem de, sen yine eski huyunu bırakma, bin dost değiştir ama huyunu değiştirme. Başkalarıyla sevinçli mutlu olsan da bu arada beni de an. Mecnun yazdığı mektubu Zeyd'e verdi. Zeyd mektubu alınca kuş olup uçtu. Leyla'nın bulunduğu yere gelince onunla konuşabilmek için bir düzen tasarladı. Önce İbni Selam'ın yanına gitti, büyüden filan söz etti. Leyla'nın çektiği sıkıntıları, bunalımları işittiğini söyleyerek, ''Bu derdin ilacını bilirim, devası bende yazılıdır.'' dedi. Sözüne güvenerek Leyla'yı Zeyd'le yalnız bıraktılar. Zeyd, Leyla'nın yanına varınca bir süre oturduktan sonra, ayağa kalkarak çıkardığı mektubu önce öpüp sonra Leyla'ya verdi. Leyla mektubu alır almaz onda sevgilisinin kokusunu duydu, ne olduğunu anladı. Bunu kendisi için bir mutluluk bilerek hemen mektubu yüzüne gözüne sürdü. Bakar bakmaz mektubun gözyaşlarıyla ıslanmış olduğunu gördü. Mektubun yüksek değerinin bağışını vermek için duyduğu acıdan yüreği parça parça oldu. Kutudan saklı bir inciyi alır gibi zarftan çıkardığı mektubu okudu. Mecnun'un neler demek istediğini anladı. Sitem okları canına değdi. Mektup etkisini gösterdi. Hemen mektubun cevabını yazdı. Ey yaygısı toprak olan, ey döşeği diken olan, ey yorganı yaprak olan, ey benim acılı gönlümün, ağrılı gözümün sevinci, beni nice kınasan azdır. Sana karşı utançlıyım, yüzüm karadır. Duyduğum bu utanç yüzünden kendi kendimi aşağılamam yeter bana. Ben ki kendi suçumu açığa vurdum, sen de gel benim eksikli oluşuma bakma. Ben bir inciyim, satın alan başkaları. Bu alışveriş benim elimde olan bir şey değil ki. Bu yaşam beni açık arttırmaya çıkardığında, alan kim, satan kim bilmiyorum. Benim elimde olsaydı senden başka sevgilim olmazdı. Her nedenle beni suçluyorsan da yine de benden tiksinerek yüz çevirme. Ben oymacının eline alıp da istediği gibi işleyebileceği bir inci değilim. Gerçi İbni Selam'ın gönlünü aydınlatıyorum, onun gecesinin ışığı gündüzünün güneşiyim. Ama o uzaktan ışık almakla, benden uzak durmakla yetinmektedir. Ben uzakken ışığımın parıltısını görüyor ama yakınıma gelince de ezincimi çekiyor. Sevinçli olduğumu sanma, ayağım bir tasalar tuzağına bağlandı. Ara sıra içimden çığlıklar atmak isteği kabarsa, önce bunun için bir bahane arıyorum. Ya ana babamı ya da kardeşimi özlemiş gibi yapıyorum. Giysilerimi parçalamak istersem sözde terziye kızıyor, bu ne biçim cep, ne biçim etek diye eksikler buluyor, şu potu düzelt diye terziye bağırıyorum. Kimileyin de sana kavuşmak istersem, sözde suya girmek için pınara gidiyorum. Orada tek başıma soyunuyorum, saçlarımı çözüp dağıtıyorum. Suyun aynasına bakarak, tıpkı sen nasılsan kendimi öyle görüyorum. Boynumda başka bir halkanın ağırlığı, dudağımda başka bir söz yok, hep sensin, sen varsın. Hava boynuma kolun gibi dolansın istiyorum. Ağzım esintide senin dudağını arıyor. Senin tasanla artık canımdan umudumu kestim. Beni kocada sanma, ben mezardayım. Gel de çektiğin acıyı mezarıma mum yap. Ayağının tozuyla mezarımı beze. Ben ayrılık bahçesinin inleyen bülbülüyüm. Neyleyim ki kafes içine konuldum. Bu kafeste ne olacağımı bilmiyorum. Kolum kanadım kırıldı. Bir yabanılla birlikte bulunuyorsam kınanmamalıyım. Sen yabanıl hayvanlarla birlikte yaşıyormuşsun. Ben de senin gibi oldum. Ey seven zavallı, ben zavallıyı bağışla. Bir süre daha dayan, belki değişir. Bugünler başka bir biçim alır. Perperişan olan, ağlayıp inleyen yalnız kendinsin sanma. Gönlünün kaygılarını yazdıktan sonra Zeyd'e dedi ki, ey yüce bilge, getirdiğin mektupta derdimin devasını okuyup iyileştim. Her gün gel de bana bu ilaçtan daha getir. Böylece sağlığımın düzeleceğini umarım. Bende de bir ilaç tarifi yazılı, giderken al onu da götür. Böyle söyleyip mektubu Zeyd'e verdi. Mecnun, Leyla'nın mektubunu alınca çok sevindi. Bu, Mecnun'un çölde babasıyla konuştuğudur. Dünyanın bütün kaygısı Mecnun'un babasının başındaydı. Yaşlı adam gece gündüz üzünç içindeydi. Ne günü gün ne gecesi geceydi. İstemi elinden gitmiş, gündüz direnci, gece dayancı kalmamıştı. Bir türlü ikircimden kurtulamıyor, ne yapacağını bilemiyordu. Bir gün ona şu haberi ilettiler. Ey gönlü yaralı, zavallı koca adam! Dün Leyla'nın o kara yürekli babası, hani şu bir sürü alçağı besleyen herif, dertli Mecnun'dan söz ederek Uruğ'un başkanına şöyle yakınıyordu. Bu deli söz anlar takımından değil. Bizi ele güne rezil etti. Hiç durmadan bizi üzdüğü yeter. Deliliği Nevfel'i kızdırmasından da belli. Teninde canı kaldıkça bize ziyanı dokunacak. Engerek yılanı gibi kötülüğün ta kendisi olduğundan ortadan kaldırılması gerek. Namus bizim değil senindir. Bunun canını ortadan kaldır. Çünkü düşmanımızdır. İşte durum böyle. Mecnun'un öldürülmesine karar verdiler. Öldürülecek olan yabancı değil senin oğlun. Düşmanlarını güldürme, gereğini yap. Koca adam binbir acı içinde türlü sıkıntılara katlanarak çöllere yöneldi. Mecnun'u bulmaya çalışarak her yanı, her yeri gezdi dolaştı. Uğrak uğrak ardından giderek oğlundan bir iz aradı. Gece karanlığı basıp göz gözü görmez olunca, şaşkınlık içinde ah edip gezen koca adamın gözüne bir yalaz göründü. Yalaz geceyi gündüze çevirdi. Yalazın yalımın ışığında yolu aydınlandı. Bir oymağın gece ateş yaktığını sanarak pervane ışığa gider gibi ateşe koştu. Yalımın yanına varınca bir de baktı ki bu yalım öyle çalı çırpı ateşinin yalazı değil bir ah soluğu. Mecnun öyle bir ah çekmiş ki tüm evreni ateşe vermiş. Dünyadan yüz çevirmiş. Başından, içinden, canından geçmiş. Ne mal, ne para isteğinde, ne de ana baba istiyor. Saygınlığı yele verip yitirmiş. Kendisi de ölümü bekliyor. Oğlunun durumunu görünce yaşlı babanın solgun yanakları gözyaşlarıyla ıslandı. Üzünçle ağlayarak oğlunun yanına oturdu. Elini oğluna uzatarak yüzünü silmek istedi. Mecnun yaşlı gözlerini açarak şöyle dedi. Sen kimsin, neden yanıma geldin? Elçiysen getirdiğin haberi söyle. Bana dolunayın muştusunu ver. Yok yolcuysan öyle aymazlar gibi durma, kalk kendine başka bir uğrak ara. Koca adam kendisini tanımayan oğluna yalvarmaya başladı. Ey para saçar gibi günlerini saçan, yaşamını boşa harcayan. Ben bir kutuyum. Sen de geceyi aydınlatan bir incisin. Ben Bahtı Kara, senin babanım. Ey varlık bağımın ürünü, ey gözümün ışığı.